Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi bu programı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile birlikte icra ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. İyi programlar, iyi yayınlar diliyoruz Süleyman Bey.
İnşallah hocam. Sevgili hocam, Mart ayındayız. Mart ayı tabii bizim milletimizin tarihi açısından bir adeta şehadet ayı, bir destan ayı.
Evet.
Adeta bir böyle milletimizin şeref ayı gibi değerlendirebiliriz. Evet. Çünkü
Dahi tani duygular yaşadığımız
evet,
bir ay yani.
Evet. Evet. Ve doğru. Yeni yeni de açıkçası hani ülkemizde de işte yeni bir köprü açıldı Çanakkale şehitlerimizin hatırasına.
Evet.
Şimdi hocam, buralardan da yola çıkarak bu şehadet ayı, şehitlik ve Çanakkale ruhuyla ilgili sizin görüşlerinizi dinlemek isteriz.
Eyvallah. Peki efendim. Şimdi tabii Mart ayı hem Çanakkale şehitlerinin o muhteşem destanı yazdığı gerçekten bizim tarihi şahikalarımızdan birisi, o bakımdan önemli. Bir de aynı zamanda bizim milli mücadelede kaleme alınan ve yazılmasına karar verilen İstiklal Marşımızın kabulünün de yaşandığı bir ay. O bakımdan Mart ayı doğrudan doğruya Mehmet Akif'i de ister istemez gündeme getiriyor. Hem İstiklal Marşı sebebiyle Mehmet Akif'i hatırlamış oluyoruz. Ama daha çok da Çanakkale şehitleri destanı şiiriyle onu hatırlamış oluyoruz. Tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası. Vaka böyle dönüm noktası olan harpler, savaşlar var bizim tarihimizde. Böyle yani yeni başlangıçlara bir adım, yeni ufuklara bir hamle gibi algılanacak çok önemli üç savaştan hep bahsedilir. Bunlardan birisi Bedir Savaşı'dır. İkincisi Malazgirt Savaşı'dır. Üçüncüsü de Çanakkale'dir. Bedir'dir. Çünkü Bedir ilk defa Müslümanların devlet olma yönünde adım attıkları, işte kendi halkından, kendi insanlarından bir ordu teşkil ettikleri düşman kuvvetine karşı ilk defa bir savaşa girdikleri bir hadisedir. Ve hakikaten 300 kişilik bir İslam ordusu karşılığında 900 kişilik, hem daha sayıca güçlü hem de donanım olarak daha güçlü bir ordu var. Ve bu orduyla Müslümanlar var olma yok olma mücadelesine girişmiş oluyorlar. Dolayısıyla o ordunun savaşa girmesi sürecinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin heyecanı, telaşı efendim ve teslimiyeti çok dikkat çekicidir. Yani Efendimiz işte savaş başlamadan önce Bedir sahrasında namaz kılarak, ellerini semaya kaldırarak Cenab-ı Hakk'a yürekten, gönülden büyük bir vecd ile dualar etmiş ve "Ya Rabbi, şu bir avuç İslam mücahidi yok olur, sen bunlara zafer vermezsen senin adını anacak ve sana kulluk edecek yeryüzünde kimse kalmayacak" diyerek böyle huşu ile dua ettiği anlar olmuş. Hatta o coşku ve heyecandan Efendimizin omuzundan ridası düşecek kadar böyle bir kendini kaptırınca duaya, Hazreti Ebubekir Efendimiz onun ridasını tekrar omuzuna koyarak "Yetişir ya Resulallah. Allah seni mahcup etmeyecektir. Sana vaat ettiği zaferi mutlaka verecektir" diyerek Efendimizin o duadan tekrar halkın arasına dönmesini sağlamış. Ve Bedir Savaşı gerçekten mutlak bir galibiyetle, mutlak bir zaferle sonuçlanmış ve Müslümanların önü açılmıştır. Yani artık ondan sonraki savaşlarda ve zaferlerde peş peşe geliyor. Ama bu ilk olması itibariyle çok önemli. İkincisi de İslam'ın şevketinin artması ve üç kıtaya yayılması ve özellikle de Müslüman Türklerin Anadolu ve Balkanlara doğru yürümesinin başlangıcı olan Malazgirt zaferidir. Malazgirt zaferinde de Selçuklu Sultanı Alp Arslan'ın kendi ordusunun dört katı bir orduyla Diyojen'le karşılaşıyor ve orada da yani askerine moral vermek, ki ordunun içerisinde Türkler var, Kürtler var, Araplar var, başka milletlerden insanlar var. Ama büyük bir ümmet bilinci var her şeyden önce. Ve Alparslan o savaşa beyaz kefeni andıran elbisesiyle katılıyor. Çok bembeyaz böyle bir elbise ve askere yaptığı konuşmada da ona atıfta bulunuyor. Yani bu benim kefenim olsun, ben buraya şehit olmak için geldim ve ben artık bir kumandan değil, sizin gibi bir nefer olarak hissediyorum. İslam'ın zaferi adına burada birlikte savaşacağız diye ve ölürsem, şehit olursam da beni bu elbisemle gömün, defnedin diye de yaptığı konuşma tabii asker üzerinde, İslam ordusu üzerinde müthiş bir pozitif enerji oluşturmuş ve o işte kendini 4 katı 30-40 bin civarında İslam ordusu, Müslümanların ordusu 200 bin civarında da bir şey var karşılarında.
Diyojen'in ordusu.
Diyojen Roma ordusu var ve elhamdülillah zaferle, ama o zafer işte Anadolu'nun kapılarını açıyor Müslüman Türklere ve oradan yürüyerek, vakıata bir Güneydoğu Anadolu bölgesinin daha önce Müslüman olduğunu ifade etmeliyiz. Yani özellikle Güneydoğu kardeşlerimiz bazen bu konuda tarizde bulunuyorlar. Çünkü hakikaten Diyarbakır ve civarındaki yani Diyarüşşam olarak bilinen Gaziantep, Urfa, Maraş gibi şehirlerin, Antakya gibi şehirlerin daha önce fetholunduğu, hatta Diyarbakır'ın Hazreti Ömer zamanında fetholunduğu biliniyor. Bizim söylediğimiz o daha yukarıdaki Doğu Anadolu belgesiyle beraber Anadolu'nun
devamı
ve Balkanlara doğru devam eden bu cihat ruhu Malazgirt'le başlıyor. O bakımdan önemli. Tabii Çanakkale Savaşı da bu iki savaştan sonra Müslümanların biraz tereddi ile, gerileme ile ve Yedidüvel'in zulmüyle karşı karşıya kaldığımız zaman. Çünkü biliyorsunuz Osmanlı'nın Balkanlara geçişi Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa zamanında ve onun rehberliğinde olmuştur. O ilk defa Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu Yarımadası'na çıkmış ve o bölgeleri o zaman fethederek Müslümanlar, Müslüman Türk Anadolu insanı yavaş yavaş Rumeli'ye adım atmıştır ve onların Anadolu'dan Balkanlara geçip Rumeli'ye adım atmış olmaları Avrupa ülkeleri ve Avrupa'da yaşayan insanlar için çok anlamlı ve kötü bir başlangıç olmuştur ve onu bir yere kaydetmişlerdir. Yani bir noktaya yazmışlardır ve zaten Çanakkale Savaşı bunun rövanşı gibi değerlendirilmiş ve o gözle bakılarak bütün Avrupa ülkeleri ittifak ile yığınak yapmışlar ve Çanakkale'ye geçip oradan İstanbul'a ulaşmak istemişlerdir. Çünkü
yani büyük bir dağ hocam. 600-700 yıllık bir kapanmaz bir yara
hesaplaşma aslında. Hesaplaşma. Zaten İstanbul'un fethi de öyle olmuştur. Yani İstanbul'u daha önce muhasarası belki mümkün olmuş ama İstanbul'un fethi ta Balkanların fethi tamamlandıktan sonra ancak müyesser olmuştur. Yani Edirne başkent olmuş. Edirne başkent olduktan sonra işte şeye kadar, Bosna'ya kadar, Bosna gerçi daha sonra fethediliyor İstanbul'dan ama yani Bosna'ya kadar, Bosna sınırına kadar Müslümanlar Osmanlı oralara ulaşıyor ve orada varlığını hissettiriyor. Tabii oralarda bulunması da sadece bir askeri güçle değil. Yani Osmanlı'nın orada bulunması, biliyorsunuz bir leşkeri gaza var, bir leşkeri dua var bizim hani gelenekte ifade ettiğimiz. O leşkeri dua ile leşkeri gazanın nöbetleşe yer değiştirerek hizmet etmesiyle oluyor. Leşkeri gaza dediklerimiz cihat erleri, savaşa katılan ordu askerler. Ama leşkeri dua dediğimiz davet erleri, onlar daha çok işte Alperen denilen o çağlarda daha çok İslam daisi, İslam mücahidi,
tebliğcisi, yani, temsilcisi
diyeceğimiz insanlar ve bunlar genellikle devlet tarafından yeni fethedilen yerlere iskan edilerek, tekkeler kurdurularak oradaki asayişin sağlanması, ortamın düzenlenmesi ve huzur ortamının temin edilerek anarşinin önlenmesi adına bir nokta, salah noktası, sulh noktası olarak gerçekleştiriliyor ve insanlara da dinlerine bakmaksızın hizmet etme emeli veriliyor. Hatta bizim bildiğimiz Anadolu Selçukluları zamanında 2. Giyasettin Keyhüsrev kendi aralarındaki bir kavga sebebiyle Bizans'a sığınınca Bizans onu bu şey Lofça tarafı, Dobruca taraflarına iskan ediyor. Oralarda köyler kurmalarına izin veriliyor. İşte böylece ilk defa onun önderliğinde giden akıncılarımız yanlarındaki alperenlerle beraber o bölgede Müslümanları ve Müslümanlığı yayma derdine düşüyorlar Ve ondan sonra zaten Osmanlı'nın, o Süleyman Paşa'nın Balkanlara geçtiği ile beraber de bu iş
noktalanıyor.
Dolayısıyla Süleyman Paşa'nın, ki paşa unvanı şeyde Osmanlı'da iki kişi de var. Yani paşa unvanı pek kullanmıyor. Başka, çünkü bir askeri unvan olarak görülmüştür. Bir Alaaddin Paşa var. Sanıyorum amcası şeyin, Süleyman Paşa'nın. Bir de Süleyman Paşa var. O da paşa olarak görülüyor. Yani askeri hizmetlerde bulundukları, şehzadeyken bir takım fütuhata katıldıkları için, mesela Orhan ile babasıyla beraber Kocaeli efendim ve Sakarya taraflarında da hizmetler etmiş. İşte İznik ve İzmit'in fethini gerçekleştirmişler. Sonra da işte buradan da Balkanlara bu iş için gönderilmiş bir insan Süleyman Paşa. Şimdi sanıyorum şeyin ismini de onun adını verdiler. Tekirdağ'ın merkez ilçelerinden birine Süleyman Paşa adını verdiler. Ona hürmeten. Onun adına yapılmış Balkanlarda iki tane cami var bildiğim kadarıyla. Yani Süleyman Paşa öyle önemli bir adam. İşte o Süleyman Paşa'nın işte o 1. Murat zamanında başlattığı bu fütuhatın aslında 1918'deki şey,
rövanşı.
15'teki zaman şey, rövanşı gibi. Yani meseleye öyle bakmak lazım. Ve hakikaten biraz önce bahse konu ettiğimiz Bedir Savaşı'nda nasıl Cenab-ı Hakk'ın gökten indirdiği meleklerle yardımı görülmüşse,
bu niyet değil mi hocam? Ayette sabit.
Ayette okuyacağım şimdi. Görülmüşse Çanakkale'de de benzeri desteklerin görüldüğü, hem o savaşa katılan Türk kumandanlar, askerler, hem de karşı cephenin insanları tarafından itiraf ve ifade edilmiştir. Bu çok önemli bir şey. Bedir Savaşı'nda yardımın görüldüğünü gösteren ayet-i kerime Âl-i İmrân suresinde Allah buyuruyor: İz tekûlü lil mü'minîne elen yekfiyekum en yumiddekum rabbukum bi selâseti âlâfin minel melâiketi müzilîn. O zaman sen müminlere Rabbinizin size indirilmiş 3000 melekle yardım etmesi size kafi değil mi? Allah size 3000 melekle, görülmeyen, görmediğiniz melekle yardım etti ve zaferi kazandığınız manasına. Böyle bir ayet var. Bir başka ayet daha var. O da İz tesagisûne rabbekum, siz Rabbinizden yardım diliyordunuz, ona elinizi açmış diyordunuz. Festecâbe lekum, o da size cevap vermişti, cevap veriyordu. Ne diyordu? Enni mumiddikum bi elfi minel melâiketi mürdifîn. Yani sizin duanızı kabul ediyorum ben ve size 1000 melekle, peş peşe gelen 1000 melekle yardım ediyorum şu anda diyerek, yine Cenab-ı Hakk'ın bu savaşta, Bedir Savaşı'nda melekler vasıtasıyla bir manevi destek ve yardım verdiğini gösteriyor.
Çanakkale'de yani ilahi teyide yardıma mahzar oldu Bedir ashabı.
Evet, aynen öyle. Şeyde de, yani Çanakkale'de de benzer hadiselerin bulunduğunu, yani Çanakkale'yi yaşamış kumandanlardan, yani Churchill bile kendisine bu konuda niye Çanakkale'de zafer kazanamadınız, niye mağlup olduk falan diye sorulduğunda diyor ki, biz Çanakkale'de Allah ile harp ettik, Osmanlı'ya değil, tabii ki yenilecektik demek durumunda kalıyor. Yani onlar da bir takım manevi güçlerin, manevi imkanların adeta sağanak sağanak oraya yağdığını ve adeta oranın geçilmemesi adına, ilahi bir yardımla oranın korunduğunu söylüyor. Ha, bu maddi olarak ispatlanır, ispatlanamaz. Ama biz bunun olduğuna inanırız. Çünkü bu, dediğim gibi, bu metafizik bir alan, manevi bir alan. Ha, bu bir manevi güç olabilir, eyvallah, o da mümkündür. Ama fiilen görülen şeyler de olabilir. Çünkü zaten zafer dediğiniz şey, muvaffakiyet dediğiniz şey, Allah'tan gelen başarı dediğiniz şey bu tür bir şey oluyor. Yani sizin gönlünüze doğan, sizin zihninize tulu eden bu tür duygularla siz çok güçlü düşmana karşı kendinizi daha güçlü hissediyor, muzaffer oluyorsunuz. Zannediyorum şeyde de böyle bir şey. Nitekim işte Seyit Onbaşı'nın o 315 kilo mu ağırlığındaki top mermisini, o işte bozuk, vidi bozuk topun ağzına kaldırabilmesi böyle bir ilahi yardımdır, böyle ilahi destektir. Çünkü daha sonra komutanı hadi bir daha şunu kaldır dediğinde, yapamam komutanım demiş olması, o an ben kendimi öyle konsantre ettim, Rabbim bana öyle yardım etti ki ben o yardımla onu yaptım, kaldırdım demiş olması da gerçekten çok manidar ve anlamlı bir şeydir. Yani orada ilahi bir yardımın geldiği, göründüğü herkese ifade edilmiş, saptanmış ve konuşulmuş bir hadisedir. Dolayısıyla Çanakkale hadisesi, Çanakkale ufku bizim tarihimize çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ve dediğim gibi yani Batı'nın işte ittifak güçleri efendim Osmanlı'yı hasta adam ilan ederek önce işte sonra o şeyler Rusların Plevne ve şeydeki Doğu cephesindeki saldırılarıyla yıprattıkları Osmanlı'yı Balkan Harbi arkasından da Birinci Cihan Harbi ile birlikte yokluğa mahkum etmek ve bu coğrafyadan silip geldikleri yere geri göndermek gibi bir niyetle hareket ettiklerini anlıyoruz. Yani onların amacı sadece Çanakkale'ye gelmek, sadece işte şurayı almak değil.
İstanbul yani, değil sadece. Bütün Anadolu.
Bütün Anadolu'yu boşaltıp siz geldiğiniz yere geri gidin. Yani Orta Asya'ya, Türkmenistan'a nereden gelmişseniz ki bizim genellikle geliştiğimiz Türkmenistan oraya geri gidesiniz diye bakıyor ve böyle bir gözle bu gerçekleşiyor. Ama bir de bir murad-ı ilahi var. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Onlar planlarını kura dursunlar. Hilelerini, hudalarını yapa dursunlar. Cenab-ı Hak maddi bakımdan zayıf da olsa imani bakımdan güçlü olan Osmanlı ordusuna gerçekten büyük muzafferiyetler ihsan ettiğini görüyoruz. Bir de tabii yani Çanakkale'nin bir özelliği de şu. Çanakkale sadece yani Anadolu askerinden ibaret değil. Çanakkale'de o gün Osmanlı coğrafyasında yaşayan bütün bölgelerin insanları var. Yani Çanakkale, Bingazi aynı zamanda. Çanakkale, Kosova, Çanakkale efendim Üsküp, Çanakkale, Diyarbakır, Çanakkale, Mardin, Çanakkale, Trabzon, Çanakkale, Erzurum. Yani o yörelerin hepsinden
Suriye.
Gidenler Suriye, Şam, Dimaşk, hatta Arabistan, Yemen. Yani oralardan,
bir ümmet gibi hocam.
Aynen, bir ümmet mozaiği var. Yani Çanakkale şehitliğine gidip oradaki yatanların başlarındaki kitabeleri veya işaretleri okurlarsa yani her şehidin başında ülkesi ve şehri yazıyor. Yani orada görüyorsunuz bunu. Hatta 2015'in 100 yıl sonrası 2015 yılında 100. yıl münasebetiyle bir program gerçekleştirmişti. Yani işte başkanlığı, ben başkan yardımcısıydım. Ve o zaman Balkanlar da bize müracaat etmişlerdi. Siz madem ki 100. yılında Çanakkale Savaşı'nın bir önemli kutlama yapmak istiyorsunuz. 250 bin şehide 250 bin hatim okunmuştu. Onlar biz de okuyalım dediler. Biz de gelelim bu şeye, katılalım törene. Hatta gelip iştirak ettiler. Kosova müftüsü ve Balkanlarda insanlar. Yani kendilerini onlar da oranın bir parçası ve orada şehit vermiş bir şey olarak görürler. Azerbaycan'dan, başka yerlerden insanlar var orada. Yani dolayısıyla Çanakkale'yi biz sadece Çanakkale gibi görmemeliyiz. Sadece Anadolu gibi görmemeliyiz, göremeyiz. Çünkü orada Osmanlı coğrafyasının, İslam coğrafyasının çok muhtelif yerlerinden insanlar var. Daha ilginci, İngilizler bir takım Müslüman ülkelerin insanlarını da, Hintlileri de mesela
karşımıza çıkardılar.
Biz sizi şeye götürüyoruz, Almanlarla savaşa götürüyoruz diye kandırarak Çanakkale'ye getiriyorlar. Ve Çanakkale'de Hintli Müslümanlar, bizim askerlerimiz sabah ezanı okuyup bu ezan o boğazın derinliklerinde yankılanınca fark ediyorlar. Ve bir taşa bağladıkları kağıt parçasını gönderiyorlar, mektubu. Açılıyor mektubun içinde ki biz nereye geldik, biz neredeyiz? Ezan sesleri duyuyoruz. İngilizler bizi Almanlara karşı savaşacaksınız diye göndermişlerdi. Biz herhalde ezan sesi duyduğumuza göre Müslüman bir orduyla Müslüman bir ülkede olmalıyız diye sormuşlar. Yani bu gerçekten çok galibiyet bir şey. İşte Anzaklar yine İngilizlerin dolmuşuna binip buraya kadar gelmişler ve bu savaşı da onlara çok önemsiyorlar. Hatta bizden daha fazla Çanakkale şehitlerin şehitliğini ve o şeyi yaşatmak istiyorlar. Tabii onlar yeni bir devlet, yeni bir ülke, yeni millet. Yani onlar için bu tip tarihi olaylar çok anlamlı ve önemli. Ondan da belki biraz daha ehemmiyet veriyorlar. Ama hakikaten de önemsemişler. Yani buraya getirilip burada işte Osmanlı ile karşı karşıya getirilmiş olmaları onlar için önemli bir anlam taşımış. Yani o bakımdan yani Çanakkale ruhu bizim yani Anadolu'daki her kasabada, her köyde mutlaka bir Çanakkale şehidi vardır. Veya Çanakkale'ye savaşa katılmış insanı vardır. Çünkü gerçekten yani o dönem yani tabii devletin başındaki özellikle sadarat makamındaki insanların biraz da kaprislerinin kurbanı olmuşuz ama yani işte Alman, İngiliz hayranlığı işte Almanlara olan muhabbet sebebiyle işte birileri Almanların yanında yer alarak savaşa girmek zorunda bırakılmışız yani. Halbuki aslında savaşa girmek yerine savaşa girmeden de bu şeyi atlatılabilirdi belki ama tabii kader bir yerde gerçekten çok ağır bedeller ödemişiz. Nitekim şeyin Abdülhamit Han Cennet Mekan'ın Beylerbeyi Sarayı'nda bulunduğu o son demlerinde Enver Paşa'yı karşısına alıp Osmanlı haritasını gösterip yani siz nasıl bir cesaretle, nasıl bir kafayla böyle bir cihan harbine kalkışabildiniz? Yani bakın İngiliz sömürgelerine bakın, bir de Alman sömürgesi var mı hiç? Yani onların bu işte başarılı olamayacağını nasıl göremediniz? Yani haritaya hiç bakmıyorsunuz şeklindeki hitabı gerçekten üzerinde durulması, düşünülmesi gereken önemli bir şey.
O da ama mahpustu bu, sonuçta.
Efendim?
Abdülhamid Han mahpustu.
Tabii göz altındaydı. Göz hapsindeydi.
Yönetim değişmişti.
Bir şeye hücreye yani çünkü zaten 1908'deki ihtilalle yani baştan indirilmişti, halledilmişti padişah. İşte meşrutiyet ilan edilmiş ondan sonra. Ve
savaşa girdik.
5. Mehmet Sultan Reşat adıyla tahta geçmişti. Onu önce Selanik'e sürgüne gönderdiler. Sonra Selanik'ten getirip Beylerbeyi Sarayı'nda bir sürgün hayatı ve göz hapsine koydular. Oralarda vefat etti Allah rahmet etsin. Ama tabii Sultan Abdülhamit Han gerçekten çok diplomat bir adamdı. Yani dünya siyasetini çok iyi bilen ve şeyleri bu büyük güçleri karşı karşıya getirip onların hepsine ayrı ayrı farklı imtiyazlar vererek birbirleriyle kapıştırarak Osmanlı'yı bunlar arasında nasıl yerip götüren bir adam zaten. O yüzden 33 yıllık saltanatı süresince ülke topraklarından bir karış bile vermeden başarılı olmuş bir insan olarak tarihe geçmiştir. Yani evet ilk başlangıçta bir Plevne Rusların o şeyi ama ondan sonra çok daha kıvrak bir zeka ile diplomatik bir hareketle o büyük güçlerin birbirlerinin arasındaki rekabetten yararlanarak ülkede toprak kaybına sebebiyet vermeden yönetmiş bir insandı.
Çünkü o gün şartlarında hocam mevcudu korumak zaten en büyük başarılardan biri. Doğru mu?
Tabii.
Yani o şeylerin dışında kalmak. O büyük kavgaların, savaşların.
Aynen yani dışında kalmak ama bir üstünde kalamıyorsunuz. Yani bazen birinin yanında, bazen birinin yanında yer alarak yani onların doğrudan hedefine girmemek mesela
evet.
Çok önemli ve anlamlı bir diplomasi oluyor. Hakikaten bunu yönetebilmek de çok kolay bir şey değil. İşte çaylak paşalar maalesef kısa zamanda bunu fark edemediler ve Almanların yanında yer almak suretiyle cephelerini bellettiler ve tabii harbe girdiler. Çok büyük bir şey oldu bizim için, kayıp oldu. Ama tabii kader bu. Yani bir yerde şey oluyor. Tabii Çanakkale Savaşı'dan sonra işte biliyorsunuz orası zafer ama ondan sonra savaşın devamında pek çok mağlubiyetlerimiz ve işgaller başlıyor. Anadolu'nun, İzmir'in, Bursa'nın işgali, Suriye'nin, efendime söyleyeyim,
Maraş.
Kuzey Afrika'nın, Maraş'ın. Yani her taraf böyle lime lime
işgal ediliyor. Akbabalar her yerden geldi hocam.
Evet, geliyorlar ve üzerine çullanıyorlar. Ve işte Mehmet Akif'in o Bursa'nın işgalinden sonra yazdığı o Bülbül şiirindeki duyguları gerçekten çok ilginçtir. Diyor ki ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın ezan sussun fezalardan silinsin yadı Mevla'nın ne hicrandır ki en şevketli mazi serab olsun o şevketler o kudretler harap olsun, türab olsun. Yani bir bakıyor Sultan Osman'ın mezarı, Orhan'ın kabri, Burad-ı Davendigar, oralarda çan sesi olacak, nakus inleyecek, ezan susacak. Bunları anlamakta çok zorlanıyor. O yüzden özellikle bu Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında Anadolu insanı, anneler, babalar, çocuklarını askere, savaşa gönderirlerken hep bunun üzerine duruyorlar. Yani ezan dinecekse, bayrak inecekse sen gelme oğlum. Oradan ben seni şehit oldun
haberini alayım. Adanış hocam.
Yani
ya,
aynen öyle.
Hepsini ya, adadık yani.
Ya ezanı susturma, bayrağı indirtme ya şehit ol ama vatan kaybolmasın. Ben bağrıma taş bağlarım. Çünkü bir insanın en değerli şeyi kendisidir, evladıdır. Yani bunların hepsinden vazgeçiyor anneler, babalar. Hatta şeyler. Yani beş kardeşin beşi birden askere gidince Bir tanesi geri dönüyor, geliyor. Yaşlı anne babası var. Annesinin babası yanına gelip diyor ki, anneciğim diyor, biz beşimiz birden gittik. Bizim hakkımız var. Müracaat edelim. Birimiz sizin yanınızda kalsın. Öyle istiyorum. Yani sizi de burada böyle yüzüstü bırakmış olmayalım. Deyince annesi, ölümden korkuyor musun yoksa oğlum diyor. Hayır anne diyor. Bilirsin ki en iyiydi benim kardeşlerim içerisinde. Hiç yok. O zaman yürü oğlum diyor. Biz burada kendi çaremize bakarız. Vatan kurtulsun. Bayrak inmesin. Ezan dinmesin. Yani bizim Çanakkale'deki o zaferimiz, milli mücadeledeki zaferimiz hep bu serden geçtiliklerle, adanmışlıklarla ve fedailiklerle kazanılmıştır. O Çanakkale Savaşı'nda yaşanmış olaylar, yani yarası, kolu kesilmiş, daha doğrusu bir bomba parçası isabet etmiş koluna.
Kopmuş.
Kopmak üzere, kopmamış, düşecek. Sadece bir parçası var. Kendisi muvaffak olamıyor. Cebinden çıkarmaya çalıştığı şakısını komutanına veriyor. Komutanım şu kolumu koparır mısın, ayırır mısın vücudundan diyor. O da ayırıyor ama diyor ki ondan sonra da kendisi de kan kaybından tabii ki. Yani şunu beni, bir tanesini bir başkası bakıyorsunuz orada yine komutan dolaşırken mevziyi, bir tanesi yaralı olduğunu zannederek yanına, yaralı mısın oğlum? Hayır yaralı değilim komutanım diyor. Ama görmüyorsun diyor. Komutanım gözlerim göreceğini gördü, artık görmese de olur diyor. Yani o İngiliz gemisinin battığını
Ocean mıydı?
Ocean gemisinin battığını gördüğü için artık gözlerim göreceğini gördü komutanım, görmesem de olur, yaralı da değilim diyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani nasıl büyük hedefler, yani vatan için, bayrak için adanmışlıklar bu kadar oluyor yani. Yani bu duygular işte o Çanakkale Zaferi'nin kazanmasını sağlayan şeyler yani. O yüzden hani Akif'in İstiklal Marşı'nda söylediği de benzer ifadeler. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Mabedimin değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yani hakikaten bizim İstiklal Marşı'mıza sadece toprak, vatan, arazi değil. Elbette o birinci derece var. Ama onunla beraber ezan var, bayrak var. Bizim milli ve manevi değerlerimiz var. Yani bizim adanmışlığımız sadece vatan toprağına değil, vatanla beraber o vatanın insanlara imkan sunduğu yerde değerlerimizi yaşatmaya, bayrağımızı yüceltmeye, ezanımızı yüceltmeye, mabetlerimizin açık kalmasını sağlamaya, insanlarımızın özgürlüğüne bir adanmıştık. Yani burada Allah adına bir adanmıştık.
Ki hocam zaten Allahu alem tersi olsaydı, yani bu değerler olmasaydı o adanış olmazdı hocam.
Kesinlikle olmaz.
Yani çünkü bugünün yani özellikle gençlerinde de oluyor çoğu zaman, eğer değer yoksa, ölçü, ilke yoksa, mukaddesat yoksa zaten diyor ki bu topraklarda durmaya değmez.
Evet.
Gideceğim diyor.
Bir cazibesi yok diyor.
Yani bu buranın ne değeri var diyor. Ülkeyi kötülüyor.
Yani o değer çok önemli bir şey. Yani insanın canını verebileceği üstün bir değer. O işte, o yüzden Allah herhalde inna Allah iştera minel mu'minine enfusuhum ve envalehum bi enne lehumul cennet. Cennet mukabilinde müminler mallarını ve canlarını Allah'a adamışlardır. Ve arkasından onlar mukatele ederler, savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Yani Allah için, bayrak için savaşa girerler, mukatele ederler, hem öldürürler hem öldürürler. Yani gözleri bir şeyi görmez. Çünkü onlar için önemli olan o değerleridir, adanmışlıklarıdır. Canlarından da geçmeye, mallarından da geçmeye onlar hazırdırlar diyor. Evet, yine bir annenin oğlunu yolcu ederken milli mücadeleye, hemen ondan sonraki savaşta diyor ki, yiğit oğlum Hüseyin'im, dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de, ağabeylerin Çanakkale'de şehit oldular. Bak, benim canımın yongası tek sen kaldın. Eğer minareden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, sen benim sana sütüm helal olmasın, yani haram olsun. Git öl de köye gelme, ne ezan dinsin, ne caminin minaresinin ezanı, ne şeyin işinin aydın kandili sönsün, hepsi devam etsin diye bir ruhla. Ve yolun Şıpka'ya uğrarsa diyor, orada dayına da bir Fatiha okumayı unutma. Dayın da orada kaldı. Şıpka malum bu Plevne'ye giden yolun başındaki Balkanlar üzerindeki geçidin adı.
Sınırların.
Evet. Hakikaten bu manada baktığınız zaman Çanakkale'yi hazırlayan önemli şey o ruhtur, o motivasyondur, o güçtür. Hatta o Çanakkale'de insanların yaşadıklarını ifade eden, mektuplara döken ve oradan duygularını anlatan komutanlar, efendim yedek subaylar falan var. Bir tanesi mesela
ne diyor hocam?
Muallim Hasan Ethem Bey diyor ki annesine yazdığı mektupta, çok duygulu bir şey. Valideciğim, 4 asker doğurmakla müftehir övünmesi gereken Türk anası. Nasihat amiz mektubunu Divrin Ovası gibi güzel yeşillik bir ovanın ortasından geçen derenin kenarında armut ağacının gölgesinde otururken aldım. Eline ulaşmış mektubu. Tabiatın yeşillikleri içerisinde mest olmuş bir vaziyetteydim. Ruhumu bir kat daha takviye etti senin mektubun, gelen mektubun. Okudum, okudukça büyük dersler aldım. Uzaklara şöyle bir baktım. Yeşil yeşil ekinlerin rüzgara mukavemet edemeyerek eğilmesi, bana annemden gelen mektubu selamlıyor gibiydi. Hepsi benden tarafa doğru eğilip kalkıyorlardı. Beni annemden gelen mektup sebebiyle adeta tebrik ediyorlardı. Gözün aydın, anandan mektup geldi sana diye. Gözlerimi biraz sağa çevirdim, sağ tarafa doğru. Güzel bir yamacın eteklerinden muhteşem çam ağaçları görünüyordu. Onlar da kendilerine mahsus bir sada ile, bir hışıltı ile adeta beni müjdeliyorlardı. Hadi gözün aydın diyorlardı. Nazarlarımı biraz sola çevirdim. Çığıl çığıl akan dere bana validemden gelen mektuptan dolayı gülüyor, oynuyor, coşuyor, köpürüyordu. Başımı kaldırdım. Gölgesinde istirahat ettiğim ağacın yapraklarına şöyle bir baktım. Hepsi benim sevincime iştirak ettiğini, yaptıkları rakslarla, hareketlerle anlatmak istiyorlardı. Diğer bir dalına baktım. Güzel bir bülbül tatlı sedasıyla beni tebşir ediyor, müjdeliyor ve hissiyatıma iştirak ettiğini ince gagalarını açarak göstermek istiyordu. Sanki bülbül bu terennümüyle benim duygularımı aksettiriyordu. Validen kaderine küssün. Ne yapalım? O da erkek olsaydı. Bu çiçeklerden koklayacak, bu sütten içecek, bu ekinlerin secdelerini görecek ve derenin aheste aheste akışına bakacak, çıkardığı deruni nameleri duyup dinleyecekti. Şu anda bu güzel çayırın koyu yeşil tarafında çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Davudi sesli bir yiğit bir ezan okuyor. Aman ya Rabbi. Bu ovada bu lahuti ses sanki başka bir alemden geliyordu. Ne kadar da güzeldi. Bülbüller bile sustu. Ekinler bile hareketten durdu. Dere bile sesini çıkarmıyordu artık. Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan-ı şerif bitti. O dereden ben de abdest aldım. Cemaat ile namazımı kıldım. O güzel yeşil çayırlar üzerlerine diz çöktüm ve dünyanın bütün dağda ve debdebelerini unuttum. Ellerimi kaldırdım, gözümü yukarı diktim, ağzımı açtım ve dedim ki: ey yerlerin göklerin Rabbi, ey şu öten kuşun, şu gezen meleğen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların Halik'i, ulu Allah. Sen bütün bunları bizlere verdin. Yine bizlerden alma, bizlerde bırak. Böyle güzel yerler, şu nimetler, seni takdis ve senin yüceliğini tasdik eden bizlere ait olmaya devam etsin ya Rabbi. Ey benim ulu Allah'ım, şu kahraman askerlerin bütün dilekleri senin ismi celalini İngiliz ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ve bütün mahveyle ya Rabbi diyerek dua ettim ve kalktım. Artık benim kadar mesut, benim kadar mesrur bir kimse tahayyül edilemez. Anneciğim, diğer oğlun Halil'in de benim gibi güzel yerlerdedir. Yalnız bu memleketlerde düğün olmuyor. İnşallah düşman askerini kahreder de zaferle döner ve düğünümüzü de yaparız. Olmaz mı? Valideciğim, sizleri dualarınızdan unutmayan oğlunuz, Allah sizlerden razı olsun, oğlunuz Hasan Ethem. Gerçekten çok duygulu, dokunaklı bir şey. Bir başkasının mektubu daha var, onu da paylaşalım. Süremiz var mı?
Lütfen buyurun hocam.
Ovacık yakınlarındaki ordugâhtan, 18 Mayıs 1331 Pazartesi 1916. Sebebi hayatım, feyzi refikim, sevgili babacığım ve valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hain bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahi olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olarak beni vatan ve millete hizmet için nasıl yetiştirmek lazımsa öyle yetiştirdiniz. Sebebi feyzi refikim ve hayatım oldunuz. Hak Teala Hazretlerine nihayetsiz hamd ve sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam Allah'ın en sevgili kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğumdan bu her zaman benim için pek yakın bir hadisedir. Sevgili babacığım ve valideciğim, göz bebeğim olan hanımım Münevveri ve oğlum Nezihciğim'i önce Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize bırakıyorum. Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapmaya çalışın. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olanla fazla bir şey isteyemem. İstersem de boşunadır. Refikama, hanımıma hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Tabii ağlayıp söyleyecek. Teselli ediniz. Allah'ın takdiri böyleymiş. İsteklerim ve borçlarım hakkında Refikam'ın mektubuna koyduğum defter ehemmiyet veririz. Münevver'in hafızasında veyahut kendi defterinde kayıtlı borçlar da doğrudur. Münevver'e yazdığım mektubun da daha geniştir, kendisinden sorarsınız. Sevgili baba valideciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarım olmuştur. Beni affedin. Hakkınızı helal edin, ruhumu şad edin, işlerinizden düzelmesinden Refikam'a yardımcı olun. Sevgili hemşehrim Lütfiyeciğim, bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için gücümün yettiği nispetle ne yapmak lazım onu yapmak isterdim. Belki size karşıda kusur etmişimdir. Beni affet. Mukadderat-ı ilahiye böyleymiş. Hakkını helal et. Ruhumu şahit et. Yengeniz Münevver Hanım'a, oğlum Nezihe de yardıma devam et. Ey akraba ve dostlarım, cümlenize elveda. Cümleniz hakkınızı helal edin. Benim tarafından cümleniz helal olsun. Elveda, elveda. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Sevgili babacığım, ve valideciğim oğlunuz Mehmet Tevfik. Çanakkale bu. Yani Çanakkale gerçekten böyle bir heyecan, böyle bir coşku ve bunu yaşayan insanlar ancak Çanakkale destanını yazabilirdi. Ve yazdılar, Allah onların ruhlarını şad etsin.
Amin.
Bize düşen de onlar gibi olmaya çalışmak, nesillerimizi onlara layık nesiller olarak yetiştirmeye çalışmaktır. Yani bugün onların değerlerini taşıyan insanlar varsa biz ayaktayız. Ama bu değerler kaybolursa,
o zaman zaten Çanakkale geçilmiş demek değil mi hocam?
Aynen öyle. Allah razı olsun, Çanakkale üzerine yapılan köprünün 1915 Çanakkale Köprüsü olarak yapılmış olması da çok önemli mesajdır. Yani insanların gözlerine ve gönüllerine, yani siz böyle bir kahraman ecdadının evlatları olarak buradasınız. Bu toprakların kıymetini bilin, bu vatanı koruyun ve bu vatana layık olun mesajı diye düşünüyorum ben. Ona da vesile olanlardan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Allah razı olsun diye dua ediyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Müsaadeniz olursa hocam inşallah bitirmek isterim programı.
Peki efendim, buyurun tabii. Artık zaten biz elimizde kalmadı konuşacak.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma vesilesiyle, aynı zamanda İstiklal Marşımızın Mart ayında kabul edilişi vesilesiyle ta Bedir'den Malazgirt'e ve oradan da Çanakkale'ye uzanan o milli ruhu, o mukaddes ruhu kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz bizlere aktarmaya, paylaşmaya çalıştı. Sonda da okuduğu iki mektup hakikaten yüreklerimizi duygulandırdı. Cenab-ı Allah ecdadımızdan razı olsun. Bizleri de onların yollarında yürüyenlerden, koşturanlardan, gayret edenlerden eylesin. Bir sonraki İrfan Gündemi programında buluşmayı arzu ederiz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.